Ayrım 54.
Yan salondan gelen müzik ve dans edenlerin çıkardığı gürültü sesleri bastırıyordu. Buradaki herkes onun yandaşıydı. Albay Fleury, zengin bir tüccar olan babasından kalan mirası batakhanelerde savurmuştu. Başkanın yaveri, sadık adamı, Afrika ordusunda taşkınlıkları ve eğlence düşkünlüğü ile ün yaptıktan sonra subaylar arasında onun için yandaşlar kazanmaya başladı. Böylece Bonapartistlerin her kademedeki subayları içirip satın alması ve kazanması amacıyla kendisine verdiği paraları savurma olanağına yine kavuşmuştu. Bonaparte bu amaçla onu birkaç kez Afrika'ya gönderdi. Orada her şeyi yapmaya hazır bir sorumsuz komplocular çetesi kurdu. Çok kısa bir süre sonra da olası bir darbede Bonapartistlerin yaslanabilecekleri Afrikalı birlikler Paris Garnizon Komutanı General Manyan'ın emrine verildi. Eğlence düşkünü ve savurgan Manyan, gırtlağına kadar borca batmıştı ve her an hapsi boylayabilirdi. Ama Bonaparte onu 1 milyon frank borç vererek kurtardı. Eğer darbe başarılı olursa Manyan içine düştüğü bataklıktan kurtulacağını umuyordu. Onun için Bonaparte, Taj'ın onlara da maddi olanaklar ve mevki sağlayacağı konuklarının karşısında konuşurken, Marie Louis Napolyon'a Strasbourg ve Bologna maceralarında eşlik eden Arenenberg'li eski dostu de Presigny'yi bir kenara çekti. Bu adam darbenin kasası ve jandarmasıydı. "Size yalvarıyorum değerli dostum," diye fısıldadı Marie, Bay de Persigny'nin karanlık, hantal yüzüne yalvarırcasına bakarak. "Majestelerini bir tek an bile yalnız bırakmayın. O öylesine duygusal ki özgüvenini kolayca kaybediyor. Eğer bir depresyona girerse felaketi sadece siz önleyebilirsiniz. Bu başına çok sık geliyor." "Yoksa siz madam, yoksa geri mi çekiliyorsunuz?" diye sordu alayla de Persigny'ye. "Hayır, kesinlikle. Ama ben sadece güçsüz bir kadınım. Burada tüm bu kahramanların," Marie parlak üniformalı komplocuları gösterdi, "karşısında susmayı tercih ediyorum. Üstelik imparatorun bir kadın eteğine tutunduğuna dair bir dedikodunun dolaşması hoş olmaz." "Tüm dostlarımız sizin karşınızda eğiliyor Marie. Sizi çizme giyen, hatta mahmuz takan birçok kişiye hiç düşünmeden tercih ederim," diye gülümsedi de Persigny. "Maalesef haklısınız. Çünkü şu anda kadın derken erkeği kastediyorsunuz." "Evet bayan. Sevdiğiniz adamın iradesini güçlendirmek için hiç fırsat kaçırmayın. Ben onun korkusunu gizleyip yiğitlik göstermesi gerektiği anlarda ne kadar güçsüz davrandığını artık görmüş bulunuyorum. Yakında gerçekleştirilecek olan darbenin başı Saint Arnaud dedikleri General Leroy'du. Onu komploya kendisi gibi çürümeye yüz tutmuş, her şeye hazır macera perestleri ustaca seçen Fleury kazandırmış ve yanılmamıştı. Saint Arnaud, özellikle Bonaparte kendisini Milli Savunma Bakanı olarak görevlendirdikten sonra orduda Cavaignac ve generallerine karşı ciddi bir muhalefet hareketi örgütledi. Savunmasız Afrika kolonisi, Konstantin'in kanını akıtan kumarcı, yağmacı, yırtıcı bir hayvan kadar acımasız Saint Arnaud, yönetme hırsıyla yanıp tutuşan cellat Cavaignac'a yaraşır bir rakipti. O da gırtlağına kadar borca batmıştı. Ancak iktidar ve para vadeden Bonaparte'ın lehine yapılan bir darbenin yardımıyla planlarını gerçekleştirebilecekti. Çok sayıdaki savurganlardan, oyunculardan ve şan şöhret düşkünlerinden biri olan Paris Emniyet Müdürü Mopa ise Taşra'da sosyalist cumhuriyetçileri baskı altına almak ve tutuklamak konusunda gösterdiği çalışkanlıkla başkanın yüksek dikkatlerini çektiğinde henüz 32 yaşındaydı. Ama hakimler ona pek yardımcı olmadılar. Öyle ki yeterince delil toplayamadı. Mopa daha sonra işinin inceliklerini öğrenerek çalışma tarzını değiştirdi. Kurbanlarının evlerine provokatörler ve serseriler aracılığıyla silah, bomba ve sahte belgeler koydurttu. Ancak Mopa ve çevresindekilerin bu alçak faaliyetleri ortaya çıkarıldı. Sonra da büyük bir skandal koptu. Ama Bonaparte bu tip insanlara ihtiyaç duyduğu için onu taşradan başkente alıp rütbesini yükseltti. Böylece ordu ve polis tamamen komplocuların eline geçmiş oldu. Burada tüm atalarım ve yerine geçeceğim ulu imparatorun önünde sizi Fransa'nın iyiliğine adanan ortak davamız için bir kez daha yemin etmeye çağırıyorum dedi Louis Napolyon. Bonapartistler son derece abartılı bir duygusallıkla oynanan bu sahneden biraz utanarak da olsa 1. Napolyon heykelinin önünde diz çöktüler. Harekete geçelim dedi Louis Napolyon. Lütfen Bay Morny, Persigny, Saint Arnaud ve Mopa yarın gece çalışma odama gelsinler. Şimdi misafirlerin yanına dönelim. Marie kapının yanına gidip perdeyi araladı. Komplocular tapınağını teker teker terk ediyordu. Tek başına kaldığında başını ellerinin arasına aldı ve kendisini kilimin üzerine bıraktı. Mutluluktan ağlıyordu. Onu himayesine alan Hortense Beauharnais'e ölüm döşeğinde verdiği söz ve tüm hayalleri gerçek oluyordu. Bu mutlu anı yaşamak için hayatta kalmama değdi diyordu Marie. Komplocular ertesi gün Bonaparte'da toplandı. Morny gayret etmesine karşın korkusunu gizleyemiyordu. Evet, bir iş çeviriyoruz ama çılgın bir borsa oyuncusu olarak ün yapmama karşın böylesine bir rizikoya daha önce hiç girmemiştim. Baylar, burada insan sadece 5 kuruşsuz bir dilenci olma tehlikesiyle karşı karşıya olmakla kalmıyor, aynı zamanda da vücudunun hiç de küçümsenmeyecek kadar önemli bir bölümünü, yani kafasını kaybetme riskine de giriyor diyerek şaka yaptı. Oldukça içkili olan Armand Leroy, komploculara elinden geldiğince cesaret vermeye çalışıyordu. Bu çatışmada başarı kesin. Konstantin taşrasında bile kabilelerle çatışırken zaferi elde edeceğimden bu kadar emin değildim. Aramızda kalsın ama bu neredeyse tamamen silahsız Afrikalılar, bizim mükemmel topçu alayımız ve büyük piyade birliklerimizle kıyaslanınca bir hiç sayılır. Gece yarısında Louis Napolyon da geldi. Sakin görünmeye çalışıyordu. Gizli bir çekmeceden bir paket çıkardı. Üzerinde bir tek sözcük yazılıydı. Rubikon. Pakette hemen çoğaltılıp dağıtılması gereken tebliğler, kanun hükmünde kararnameler, çağrılar vardı. Sevgili Joseph dedi Bonaparte Morny'e dönerek. Bu belgelerin arasında sizin atamanız da var. Bundan böyle siz İçişleri Bakanısınız. Evet dostlar, hava aydınlanmaya başladığı anda işe koyuluyoruz. Bir zamanlar benim dahi amcam 1. Napolyon, unutulmaz bir tarihi günde, 18 Brümer'de, özgürlük ve yurttaşlık haklarının savunucusu olduktan sonra, zorbalıkla iktidara el koyanları kovaladı. Şimdi bizim de aynısını yapmamız gerekiyor. Gidin ve harekete geçin. Rubikon geçilmiştir. Başkanın yaveri gece bir jandarma bölüğüyle basım evine gitti ve Bonapartistlerin belgelerini basmalarını istedi. Düzeltmenlerin dikkatini çekmemesi için el yazıları ince şeritlere kesilmişti. Ama işçiler kötü bir şeyler olacağını sezdiler ve çalışmayı reddettiler. O zaman her birinin başına tüfekli 2 asker kondu. Jandarmalar basım evini terk etmeye kalkan herkesin öldürüleceğini beyan etti. Sabah saat 3'e doğru tüm tebliğler hazırdı. Ve bunlar MOPA kumandanlığı altında yapıştırılmak üzere son derece güvenilir kişilere teslim edildi. Aynı gece emniyet müdürü en sevdiği işe tutuklamalara başladı. Genellikle sosyalistlerin, ünlü cumhuriyetçilerin bulunduğu tutuklama listesinde Cavagnac ve Thiers de vardı. Polisler onu almaya geldiğinde Orlean hanedanlığının dostu Thiers derin uykudaydı. Bu kaba adamı hiçbir şey şaşırtamazdı. Louis Napolyon'un yerinde olsaydı o da aynısını yapardı. Beyaz gece şapkasını ve geceliğini çıkarırken nasıl bir tavır göstermesi gerektiğini düşündü ve pek fazla tehlike altında olmadığına kanaat getirdi. Kendisine özgü bir kabalıkla hapishane hücresine girdi ve derhal sütlü sıcak kahve getirilmesini istedi. emniyet yetkililerine beslenme rejimini Bonaparte için bile bozmaya niyeti olmadığını ve sağlığının Fransa'ya daha defalarca gerekeceğini kanıtlamak istiyordu. Johann Stock darbe haberini sabah atölyeye giderken aldı. Sokağın köşesine asılı bir bildiriden Cumhuriyet Başkanı'nın Ulusal Meclisi dağıttığını ve tüm ilde sıkı yönetim ilan edildiğini okudu. Uzun tebliğde meclis üyelerinin çoğunluğunun Fransa'yı iç savaşla tehdit eden alçak bir komplo hazırladığı anlatılıyordu. Sizin de bildiğiniz gibi anayasa sizin bana verdiğiniz yetkiyi önceden yok edecek bir şekilde uyarlanmıştır diyordu Bonaparte ve fiili diktatörlüğünü 1799 yılında Napolyon 1. konsülken uygulanan anayasanın 5 maddesine dayanarak ilan etmişti. Halka yönelik bildirinin altında Emniyet Müdürü Maupin'in sokaklarda toplanma girişimi ya da yeni iktidara herhangi bir isyan durumuna yönelik tehditleri yer almaktaydı. Stock Bourbon Sarayı'na koştu. Korkuya kapılan Meclis Başkanı Dupin ve ardından da birkaç temsilcinin görev simgelerini kapıda atarak meclis binasından kaçtığını gördü. Askerler ıslıklar, tekmeler ve kılıç kınlarıyla dürterek onları kovalıyordu. Halk bizden yana ama güç düşmanın elinde diye bağırdı halk temsilcilerinden biri en yakındaki sokağa doğru var gücüyle koşarken. Stock Paris'in en zengin semtlerinden Saint-Germain'de yürümeye başladı. Etrafta darbeyi anımsatacak hiçbir şey yoktu. Terzi sadece kenar mahallelerde ürkütücü bir hareketlenme fark etti. Eve geldiğinde Janet, Johann'ı kapıda karşıladı. Ona sokuldu ve yüzüne baktı. Kuşkularının doğrulandığını hissetti. Sen çıkmak için gelmişsin. Evde kal baba. Neyle savaşacaksınız, yumrukla mı? Kenar mahallelerde artık bir tek tüfek bile yok. Thiers, Cavaignac ya da Bonaparte, emekçi halk için ne fark eder? Hepsi bizim düşmanlarımız, hepsi kan içici. Jean nerede diye onun sözünü kesti terzi. Oğlunun yolculuktan dönmediğini öğrenen Johann, küçük Catherine'i kucağına aldı ve onun her şeyden habersiz, mutlu, narin çocuk yüzünü uzun süre sakallı yanağına bastırdı. Sen bize karşı hep iyi oldun Janet. Gelecekte de çocuklarımı bırakma. Üçünüz birlikte olursanız yaşam sizin için daha kolay olur dedi. Bunlar ne biçim laflar Johann? Anayasa yoluna kelleni vermeyi mi düşünüyorsun? Dedi neredeyse ağlayarak Janet. Çocuklarına acı, kal. Zaten uzun süredir anayasadan geriye kalan sadece kuyruğu ve kulakları. Boşuna ölümü arama. Ama Stock çıktı. Olaylardan heyecanlanan işçilerin toplandığı şehrin dışındaki bir sokakta Vincent'den mahkum getiren bir hapishane arabasını gördü. Temsilcileri götürüyorlar dedi biri. Ardımdan gelin, onları kurtaralım diye bağırdı terzi ve atları semerlerinden yakaladı. Ardından diğer işçiler de faytona koştu. Arabadakilerin korkudan beti benzi atmıştı. Dehşete kapılan temsilciler kendilerini kurtarmamaları için kalabalığa bağırmaya başladılar. Defolun, bırakın bizi. Yoksa sizin yüzünüzden hayatımızdan olacağız. Stock geri çekilmeye hazırlanan askerlere döndü. Götürün yükünüzü, dedi kin dolu bir sesle. Ona ihtiyacımız yok. Gidelim kardeşler. Bunların nasıl insanlar olduğunu gördük. Stock eve dönmemesinin nedenini tam olarak düşünmeden Paris'te dolaşmaya başladı. Bir avuç Parisli büyük bulvarlarda Fransızlara özgü bir ateşlilikle olup bitenleri tartışıyordu. Ama askerler en küçük topluluğu hemen dağıtıyordu. Kenar mahallelerde kararsızlık ve şaşkınlık hakimdi. Stock her şeyi anlıyordu. Ama etrafında ne yapacağı konusunda karar vermesine yardımcı olabilecek bir tek arkadaşı bile yoktu. Marx ve Engels uzaktaydı. Cabian ve Genevieve artık yoktu. Oğlu ve Janet de onu anlamıyordu. Her şey bitti. Bundan böyle Şubat devriminin gölgesi bile kalmayacak. Hırsız, maceraperest biri diktatör olmuş. İşçi sınıfının özgürlüğü ve umutları yine çalındı. Bize artık okulların teslim edildiği süngüler ve cübbeler yönetecek. Şubat devrimi kahramanlarının kanı üzerine kuruldu tüm bunlar. Marx, zafer tohumlarının yetiştirilmesi gerektiğini söylüyor. Ama sadece insan değil, toprak da gerekli. O haklı ama ben o günleri göremeyeceğim. Kıyı sokağından nöbetçi askerler geçti. Paris sıkı yönetim altındaydı. Terzi bir girişe saklandı ve askerler uzakta kaybolana dek bekledi. Bu gece Stok'un belleği, yıldızların serpiştirildiği tertemiz bir gökyüzü gibiydi. Rastlantının kendisini karşılaştırdığı herkesi aklından geçirdi. Her insan içinde kendi evrenini taşıyordu. Yoksa çocukların yanına dönüp Janet'i sakinleştirsem mi diye düşündü Terzi. Genç kadının evde endişeler içinde dolanıp durduğunu ve onun dönmesini beklediğini biliyordu. Bu yüzden eve doğru yürüdü. Paris'e hakim olan korkaklık artık Stok'u ilgilendirmiyordu. Tam o anda Saint Antoine semtinin bir sokağında Ulusal Meclis üyesi Boden'le karşılaştı. "Baksana kardeş," diye bağırdı Boden Terzi'ye. "Seni terzi atölyesinde görmüştüm ve hayatta olmana sevindim." Bu Aralık gecesinde Stok'un kaderi galiba belirlenmiş oldu. Sabah Stok, Boden ve birkaç yüz işçi silahlara, barikatlara, yaşasın anayasa çığlıklarıyla nöbetçileri silahsızlandırıp barikat kurmaya koştular. El konulan birkaç araba sokakta barikat kurmak için yetersizdi. Bir süre sonra da ayaklananları yatıştırmak için askerler geldi. Mücadele etmenin hiçbir işe yaramadığını gören bazı eylemciler çatışmayı beklemeden gitmeye hazırlandılar. Boden ve Stok ne kadar uğraştılarsa da kalmaları için onları ikna edemediler. "Bunlar barikat değil, elek. Sadece birkaç franklık günlüğümüzü korumak için ölmek istemiyoruz," dedi zayıf bir terzi ve tüfeğini attı. Bu arada bir bölük asker işçilere doğru yürüdü. "Durun kardeşler, bir parça ekmek için nasıl ölündüğünü göreceksiniz," diye bağırdı. Çaresizlik içinde Boden ve barikatın üzerine çıktı. Sağır edici bir silah sesi duyuldu. Kafasına isabet eden 3 kurşunla Boden cansız bir halde Stok'un kucağına düştü. Dağ Partisi işçilerin saygısını kazanan, kararlı, en dürüst üyelerinden birinin ölüm haberi bir anda işçi mahallelerini dolaştı. Haber bir kıvılcım etkisi yaratarak kenti canlandırmayı başarmıştı. Her taraf kaynıyordu. Kısa bir sürede yeni iktidara karşı yeni isyan odakları ortaya çıktı. Evlerin duvarları, halkı, iktidarı zorbalıkla ele geçiren adamla mücadele etmeye çağıran el yazısı bildirilerle örtüldü. Orlean yandaşları ve liberal burjuvazi, Bonaparte'ın daha önce Strasbourg ve Bolon'daki maceralarının hazin sonunu hatırlayarak onunla açık açık dalga geçiyordu. Ama Saint Arnaud ve çetesi buna aldırmadı. Milli Savunma Bakanı sıkı yönetime dayanarak barikat inşa ederken ya da savunurken ya da elinde silahla yakalanan herkesin anında kurşuna dizileceğini Parislilere duyurdu. Ama yine de aralığın 3'ünü 4'üne bağlayan gece Elise Sarayı'nda hiç kimse uyumadı. Emniyet Müdürü Mopa öylesine çok korkmuştu ki borsadaki başarısızlıklarından kaşarlanmış yeni İçişleri Bakanı Morny emrinde çalışan bu adama şu ultimatomu gönderdi. "Bir an önce yatıp uyuyun yoksa donunuzu kirleteceksiniz." Gece yarısına doğru General Manyan birliklere sokaklarda görünmemeleri için emir verdi. Joseph Morny böyle istemişti. Bu pembe yanaklı, kel üç kağıtçı, kan içicilik ve art niyet konusunda tüm Elise kardeşliğini solladı. Komplocuları toplayarak şöyle konuştu. "Varsın isyancılar güçlerini toplayıp barikatlar kursunlar. Biz bir tek darbeyle onları ezeceğiz. Fazlasını bilmem ama onlardan en azından 30 kat daha güçlüyüz. Birliklerimizi küçük çatışmalarla yormayacağız. Kritik an için hazırlanmalıdırlar. Kapıştırmayı geciktirmemiz gerekir yoksa zafer yenilgiye dönüşebilir." 4 Aralık'ta General Manyan askeri birliklere sokağa çıkıp hiçbir uyarı yapmadan sadece barikatlara değil, ortalıkta dolaşan kalabalıklara da ateş etmeleri emrini verdi. Ve Parisliler acımasızca katledilmeye başladı. adeta kendilerinden geçen askerler bulvarlara, bahçelere, evlere ateş açıyorlar. Süvariler atlarıyla kafelere dalıyorlar. Kim olduklarına bakmaksızın tüm müşterileri kılıçlarıyla doğruyorlardı. Tüm barikatlar top atışlarıyla un ufak edilip ve tesadüfen hala hayatta olan savunucuları anında öldürüldükten sonra Bonaparte başkentinde dolaşmaya karar verdi. Meşaleli muhafızlar ona eşlik ediyordu. Marie imparatordan, artık Louis Bonaparte'a böyle hitap ediyordu, bu geziye kendisini de götürmesi için rica etti. Bu akşam bulvarlara masalar dizilmişti. Zafer kazanan askerlere fıçılar dolusu şarap ikram ediliyordu. Kocaman ateşler yanıyor, yıkılan barikatlardan kalan tahta parçacıklarıyla bu ateşler besleniyordu. Askeri orkestranın müziği, Mars alanından gelen silah seslerini, orada hala işçiler kurşuna diziliyordu, bastırıyordu. Yakalanan barikat direnişçileri, emniyet müdürlüğünde fazla gürültü çıkmasın diye kafalarına kalın bir kütükle vurularak öldürülüyordu. Korkusunu atan emniyet müdürü Mopa, infazları bizzat yönetiyor ve ölümcül darbeyi nasıl indirecekleri konusunda ajanlarına ders veriyordu. ''Bunun insan olduğuna bakma, öküzmüş gibi vur. Bugün burası kasaphane.'' diye tekrarlıyordu. Bonaparte çetesiyle birlikte uzun süre Paris'te gezindi. Her yerde ölüm sessizliği vardı. Sadece taşkınlık yapan sarhoş askerlerden bazıları onu bağırarak kutluyordu. Şehir yine terörün altında acıyla kıvranmaktaydı. Johann Stock, Saint Margarita sokağını kapatan bir barikatta ağır yaralı bir halde yatıyordu. Askerler barikatı her taraftan sarıp ateşe verdiler. Bir faytonun altında kalan Stock ağır ağır kan kaybediyordu. Hiç kimse onu fark etmedi. Askerler esir aldıklarını da yanlarında götürerek gittiler. Stock ise kendinde değildi. Ona her tarafı beyaz bir sis kaplamış gibi geliyordu. Duyduğu keskin fiziksel acı bilincinin geri gelmesini sağlayınca doğrulmaya çalıştı. Ama faytonun arka kısmı adeta bir tabut kapağı gibi onu aşağı bastırıyordu. Kurtulmak için harcadığı çaba sonuç vermeyince yine kendinden geçti. Sonra acı ve bilinç yine geri döndü. Ama yaralardan akan kanıyla birlikte gücü de tükenmişti. Saatlerinin sayılı olduğunu anlayan Johann sakinliğine şaşırdı. Demek ölmek hiç de korkunç bir şey değildi. Nedense Genevieve'in mezarındaki otların küçük yeşil gövdelerinin ne kadar fark edilmez ve sakin bir şekilde solduklarını anımsadı. Bilincinde yaşama, acımaya benzer bir şeyler duyumsadı. Kurtarın beni diye bağırmak geçiyordu içinden ama bu düşüncesinden tiksinerek dudaklarını ısırdı. Stock, yoksa sen zavallı bir korkak mısın? Yapabileceğim tek şey insanca ölmek diye fısıldadı kendi kendine. Birden sanki hafifledi. Gözlerini açtı. Uyku onu teslim almaya başladığında bir çocuğun anlatılmaz merakı sardı kafasını. Duyduğu nal ve insan sesleri Stock'un ruhuna huzur veren sessizliği yırttı. Ellerinde meşaleler olan bir yığın adam faytonu kaldırıp Johann'ı sürüklediler. İşçi elbiseli bir adam, bir isyancı diye bağırışlar duyuldu. Sir, bu lanet anarşist yüzünden eğlenceye gölge düşürmeyin. İki subay Johann'ı kaldırdı ve onun güçsüz ellerini arkaya doğru büktü. Bu alçak ağır yaralı numarası yapıyor dediğini duydu aşağılayıcı bir kadın sesinin Stock. Stock büyük bir çaba sarf ederek gözlerini araladı. Meşalelerin ışığı gözlerini yakıyordu. Muhafızlar onu faytona doğru sürüklerken Stock Bonaparte'ın tanıdık yüzünü gördü. Yaşasın komünizm diye bağırdı Johann kalan son gücünü kullanarak. Louis Napolyon öfkeden çılgına döndü, tabancasını çıkardı ve bütün vücuduyla ileriye doğru uzanarak terzinin kocaman çıkık alnına ateş etti. Bir keresinde bir pleb öldürmüştüm ve bunun için beni yargılamaya kalkmışlardı. Bundan böyle bu imkansız artık dedi Louis Napolyon. İmparatorun şahsı dokunulmaz ve kutsaldır. Siz gerçek bir kahramansınız, size tapıyorum dedi Mari. İmparatorun faytonu ve mahiyeti hızla uzaklaştı. Johann Stock kararmaya başlayan yanık yüzüyle kaldırımın üzerinde yatıyordu. Artık hiçbir şey görmeyen gözleri gökyüzüne dikilmişti. 1958, ikinci cildin sonu. 1 Ekim 2004, sayfa 544.